Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Kaptan Mihalis, Nikos Kazantzakis, 1. Kaset, 1. Yüz, Can Yayınları, 1993, Türkçe'ye çeviren Nevzat Hatko, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Serpil Çalışkan. Çağımızın en büyük yazarlarından biri olan Nikos Kazantzakis, 1885 yılında Girit'in Kandiya kentinde doğdu. 1957 yılında Viyana'da öldü. Kazantzakis edebiyatın her türünde yapıt vermiş bir yazar. Ama onun en önemli yanı onu dünya çapında büyük yazar yapan romancılığıdır. Kazantzakis çağımızın en içtenlikli, en sıcak, fıkır fıkır yaşam kaynayan belki de tek romancısı. Kazantzakis yalnızca romanın değil, sıcak, büyük, yenilmez olan yaşamın da büyük destancısı. Toplumsal olayların ve davranışların amansız, acımasız bir eleştiricisidir. Bu yüzden de devlet ve kilise yönetiminin gazabına uğramıştır zaman zaman. Öldüğünde cenazesinin kaldırılması bile büyük bir olay olmuş, bu sorun Yunanistan'ı günlerce çalkalamıştır. Kaptan Mihalis, roman kahramanı olarak gerçek, yaşayan, etli kemikli, yerel, toprağa çok sıkı basan bir tip. Olumlu ve olumsuz yanlarıyla tam bir halk savaşçısı. Kaptan Mihalis'te olaylar Osmanlı İmparatorluğu döneminde Girit'te patlak veren sayısız ayaklanmaların birinde geçiyor. Hristiyan, Müslüman, köylü kentli bütün tipler büyük bir ustanın elinde tıpkı bir oyma gibi işlenmiş. Çağımızın en büyük ustalarından birinin başyapıtı olan Kaptan Mihalis'i en iyi ülkemiz okurlarının anlayacağına inanıyoruz. Kaptan Mihal dişlerini gıcırdattı. Öfkelenip tepesi attığında o hep böyle yapardı. Dudakları aralandı. Siyah bıyıklarının arasından sağ köpek dişi parladı. Büyük kalede ona boşuna Kaptan Kapros dememişlerdi. Bu lakap ona biçilmiş kaftandı. Öfkelenince yuvarlak kara gözleri, kısa kalın ensesi, iri kemikli yapısı, o inanılmaz gücü, parlayan köpek dişiyle insan kokusu alıp ard ayağının üstüne dikilmiş, saldırmaya hazırlanan bir yaban domuzuna benzerdi. Elindeki mektubu buruşturup ipek pamuk karışımı el dokuması geniş kuşağının arasına soktu. Uzun süre hecelemiş, anlam çıkarmaya çabalamıştı bu mektuptan. Gelmeyecekti oğlan, biliyordu bunu. Bu Paskalya'da gelmeyecekti. Ölüm acılı anası, dertli bacısı onu bu yılda göremeyeceklerdi. Neymiş, okuyormuş daha, öğrenimini bitirmemişmiş. Acep ne okuyor ola şeytan götüresice, daha da mı okuyacaktı? Bir çıfıt karısıyla evlendiğinden Girit'e dönmeye yüzü yok demez de. Ah Kastaro ağam, kardeşim, o senin nazlı oğlan soyumuzun kanını kirletti, murdar etti, bunu bilesin. Ah bir sağ olaydın da, ayak bileğinden kaptın mı tavan kirişine asıvereydin onu baş aşağı tulum gibi. Ayağa kalktı. Dev gibi. Neredeyse kafası dükkanın tavanına değecek. Diken diken saçlarını tutan saçaklı siyah mendili hızla ayağa kalkarken çözülmüştü. Kaptan Mihal mendili kaptı, kalın kemikli başına yeni baştan düğümleyip bağladı. Sonra bir sıçrayışta kapı önüne geldi hava almak amacıyla. Çırağı Harito köşedeki gemi halatı rulosunun ardına sindi. Yabanıl bakışlı, kara kuru, ürkek, oynak bakışlı bir köylü çocuğuydu. Çevresindeki yelken bezlerine, muşambalara, boya, katran fıçılarına, kalın zincirlere, demir çıpalara, tüm denizcilik araç gereçlerine bir yan göz attı. Ama korkudan, şimdi şu an kapı önünde dinelmiş, koskoca gövdesiyle kapı çerçevesini tümden kaplamış, öfkeli bakışlarla dışarıyı, limanı seyreden patronundan başka bir şey göremiyordu. Amcasıydı ama ona patron der, tir tir titrerdi. Kendi derdim bana yetmezmiş gibi diye mırıldandı Kaptan Mihal. Ne ister ola ki benden şu it de haber salar akşam akşam yıkılası evine buyur eder. Üstüne üstlük şimdi bir de yeğen derdi. Anası yazıver iki satır dediydi, yazdım işte. Sittin sene gelmek nasip olmasın ite. Sol yana, limandan yana, kayıklara, sandallara, denize baktı. ta uzaklara dek rıhtım Uğuldama'da tüccarı, denizcisi, kayıkçısı, hamalı, zeytinyağı, şarap fıçıları, keçi boynuzu yığınları arasında gidip geliyor, telaşlı, bağırıp çağırıyor. Arabaları yükleyip boşaltıyor. Güneş batıp da kale kapıları kapanmadan işlerini bitirmek istiyorlardı. Deniz için için kaynıyor, liman çürük turunç, keçi boynuzu, şarap ve zeytinyağı kokuyor. Bir iki orta yaşlı maltez, yanaklar boyalı, gözler sürmeli, rıhtımda dinelmiş kıkırdıyor. Alabanda edip yanaşan koca karınlı, balık yüklü bir malta yelkenlisine göz kaş ediyorlardı anlamlı. Güneş iyice alçalmıştı, neredeyse batacak. Böylece Mart ayının bu son günlerinden biri de bitecek, zehir bir poyraz esiyor. Büyük kale soğuktan titriyor. Esnafı, dükkancısı ellerini ovuşturuyor, bacaklarını yere vurup tepiniyor, ada çayı rom içiyor ısınmak için. Karşıda Strumbula Dağı'nın doruğu karlı, daha ötelerde Ypsilorites Dağı kale gibi koyu lacivert, rüzgar tutmaz kuytularında taşlaşan karın apak kurdeleleri çevresini sarmış. Ama doruğundaki gökyüzü parlak, çelik gibi ışıl ışıl tertemiz. Kaptan Mihal bakışlarını liman ağzının sağında, göğsünün tam ortasında mermerden çifte kanatlı Venedik aslanı, sağlam yapısıyla dimdik yükselen kaleye, kuleye dikti. Tüm büyük kale bu kuleleri birbirine bağlayan sağlam, korkunç surlarla çevriliydi. Bunları Venediklilerin zamanında Hristiyan riayaya ördürmüşler. Venedikliler Türkler ve Rumlar kanlarıyla sulamışlardı. Bu kuleler yer yer bugün de ayakta duruyor. Kiminin gövdesinde pençeleriyle incil tutan taştan Venedik aslanları, kiminin tabyalara saplanmış Osmanlı baltaları. Bu baltalar yıllar süren uzun bekleyişlerden sonra o hiç umulmadık sonbahar günü korkunç saldırılarıyla Türklerin büyük kaleyi fethedişlerinin anıları. Şimdi yer yer göçük kale duvarlarının taşları arasında yaban incirleri, ısırgan otu, labadalar bitmiş. Kaptan Mihal gözlerini kulenin dibine, temeline indirdi, şakak damarları şişti, iç geçirdi. Bu temellerin orada, şimdi dalgaların yaladığı şu yerde o lanet zindan vardır. Burada kuşaklar kuşağı, el ayak bağlı, zincire vurulmuş Hristiyanlar ömür tüketmiş, eriyip gitmişlerdi. Gövde nice güçlü olursa olsun, Giritli'nin ruhunu çekemez, taşıyamaz, olamaz bu. Giritlilerin gövdesini çelikten yaratmadığı için Tanrım'dan şikayetçiyim. 100, 200, 300 yıl dayanalımdı. Girit'i kurtaralımdı. Ondan sonra varsın toz olalım, kül olalımdı. Öfke yeniden içinde kabardı. Yaban ülkede okuyan frenkleşmiş yeğeni geldi aklına yeniden. Okuyormuş, şuna bak. Ne okuyor ola ki? O da amcası Titirasus'a benzeyecek herhal. Öğretmen olup çıkacak. Yırtmaç kıçlı, bonbon kafalı, gözlüklü. İyi, iyi olmasına iyidir domuzum ya. Ne edersin ki kısır çıktı. Balgamını savurdu ötelere. Neredeyse karşıdaki aktar Dimitro'nun dükkanına yapışacaktı balgam. Böyle mi küçülecektin? Böyle mi yozlaşacaktın Osmanlı cellatı Deli Mihal soyu? Dedesi Deli Mihal dikili verdi içinde capcanlı, korkunç. Oğulları, torunları yaşadığı sürece ölür müydü o hiç? Yaşlılar seyrek de olsa anarlardı onu. Girit kıyılarında dört döner, elini alnına siper eder, denizle gök arasından Moskov teknelerinin görünmesini beklerdi. Fesini yana yıkar, şuracıkta büyük kale rıhtımında gelir gider, şu uğursuz kuleye sırtını dayar, tüm Osmanlı'ya karşı türkü tuttururdu. Moskov geliyor, Moskov. Upuzun saçları, uzun sakalı vardı, öyle derler. Uzun konçlu çizmeler giyerdi. Çizmelerinin bağlarını kuşağına bağlar, hiç çıkarmazdı bunları ayağından. Bir de uzun gömlek giyerdi siyah. Girit'te karalara bürünmüş bir tutsak değil miydi? Pazarları kiliseden, ayinden çıkınca yollara koyulurdu, omzunda dededen kalma eski yayı, sadağı sırtında asılı. Yiğit dediğin böyle olur işte diye gürledi Kaptan Mihal, kaşları çatık. Erkek dediğin bizim gibi ufaklıklar değil. Karıları da öyle, kendileri gibi canavar. Ah bire ah, ucuzladı, rezil oldu şeytan götüresice insanlık. Kaptan Mihal'in içindeki kuyunun kapağı açılmış, dedenin ardı sıra ninenin amansız iskeleti, çamurlu upuzun tırnaklarıyla dikili vermişti önünde. Ninesi kocadığında bakımlı avlularında bir sürü çocuk, torun, torun çocukları bırakıp almış başını gitmişti doğduğu köye. Ypsilorotis Dağı'nın eteklerindeki bir mağaraya sığınmıştı. O delikte tam 20 yıl daha yaşamıştı. Kız torunlarından o köyde evli olan biri her sabah uğrar, bir somun arpa ekmeği, bir avuç kara zeytin, ufak bir testide şarap getirirdi. Mağarada su boldu. Ve her Paskalya günü iki kırmızı yumurta, İsa Efendimiz'i unutmasın diye. Koca karı her sabah mağaradan çıkar, mağara ağzının dibine çöreklenir, uzun dağınık saçları, upuzun tırnakları, apak giysisiyle bir hayalet gibi doğan güneşe bakar, kamış ellerini uzunca süre sallardı doğan güneşe lanet okurcasına. Sonra da yeniden dağın kovuğuna sinerdi. Ama sabahlardan bir sabah onu mağara ağzında göremediler, anladılar olup biteni. Köy papazını yanlarına alıp ellerindeki çıralarla mağaranın karanlıklarına daldılar. Koca karıyı vaftiz teknesi gibi daracık bir kovuğun içinde bir deri bir kemik iki büklüm buldular. Kolları çaprazlama kavuşmuş, başı dizlerinin üstüne düşük. Kaptan Mihal başını salladı sertçe, bakışlarını kaydırdı zindanın olduğu yerden, ölüler yeniden içine gömüldüler. Karşıki dükkanda Dimitro Mahmur, gözlerinin altı sarkık, daracık bir divanda bağdaş kurup oturmuş, elindeki at kuyruğundan yapılma sinek kovucusunu tembel tembel sağa sola sallıyor, çevresindeki karanfil, Hindistan cevizi, Sakız Adası sakızı, zencefil torbalarına, defne ve mersinya kavanozlarına konan sinekleri kışlıyordu. Her zaman olduğu gibi kansız, mecalsiz, keyifsiz. Şimdi kaşınıyor, şimdi esniyor. Şimdi gözlerini yumup şekerlemesine dalıyor. İyice bastırmamıştı uyku. Karşıdan Kaptan Mihal'in kendisine baktığını sezer gibi oldu. Elindeki sinek kovucusunu kaldırıp selam vermek istedi. Ama asık suratlı komşusu başını başka yana çevirince Dimitro yeniden esnemeye başladı. Kaptan Mihal elini bol kıvrımlı kuşağına sokup buruşuk mektubu çıkardı, parça parça etti. Soyumuzu yozlaştıran bir öğretmen yetmezmiş gibi, şimdi de ikincisi. Hem de kimin oğlu? Senin oğlun Kastaro kardeş. Meşaleyi kaptığı gibi o büyük ayaklanmada Arkadi Manastırı'nın barutluğunu ateşleyip tüm azizleri, İsa'ları, keşişleri, Hristiyanları ve Osmanlıları havaya uçuran senin. Ünlü halk ozanı Ventuzos kocuğuna sarılmış limana iniyordu aceleci. Meyhanesi için bir fıçık isam şarabı ısmarlamıştı, teslim almaya gidiyordu. Ama Kaptan Mihal'i uzaktan, başındaki mendil kaşlarına dek inik görünce durumu kavradı, geri döndü. Bu akşam ejderhanın derdi başından aşkın belli diye mırıldandı. İyisi mi sıvışalım? Güneş şimdi Strumbula'nın doruğuna ermişti. Sokaklar gölgelenmiş, beyaz minareler pembeleşmiş, limanda tüccarlar, ustalar, kayıkçılar, gemi köpekleri sabahtan beri bağırmaktan, havlamaktan yorulmuş, çevre tatlılaşmaya başlamıştı. Kaptan Mihal kuşağından tabakasını çıkarıp bir sigara sardı. Öfkesi yavaş yavaş yatışıyordu. Kara sakalını sıvazladı, gülümsedi, bembeyaz köpek dişi bir kez daha pırıldadı. ''Oğlum Trasakim sağ olsun'' diye mırıldandı. O bizim yüzümüzü ağartır. O kundaklayacak amcası Titiros'u. O dinamitleyecek utanmadan kanımıza çıfıt kanı katan sözde bilgiç yeğeni. Soyumuzun bayrağını o tutacak güçlü ellerinde. Bunu dedi ve birden yaşamı güzel, Tanrı da adil oluverdi. Yoktu artık şikayeti Tanrı'dan Kaptan Mihal'in. Köse sakallı, temiz ama yırtık pırtık giyimli, nalınlı, ufak tefek, ihtiyar bir Türk, ürkek bakışlarını Kaptan Mihal'e dikti, ikircikli. Kaptan Mihal eğilip ona baktı, başını salladı. ''Bir şey mi istedin Ali Ağa?'' diye sordu. Komşusuydu, hiç sevmezdi onu, tiksinirdi. Sümüklü böcek ne erkekti ne kadın, hem erkek hem kadın. İkindi vakitleri komşu Rum kadınlarıyla oturur, çorap örer, avratça yarenlik ederdi. Kaptan diye mırıldandı. Nuri Bey'den geliyorum. Çok selamı var. Zahmet edip de bu akşam konağımıza buyurmaz mı diyor. Peki Arap uşağıyla da bana haber saldıydı. Bas şimdi. Pek gerekliymiş dedi. Bas dedim sana. O harem ağası o avrat sesini duymak istemiyordu. Ali Ağa dilini yutmuş, titreyerek duvara sürtüne sürtüne uzaklaşıp gözden kaybolmuştu. Ne işim var benim Türk evlerinde? Niye ister ki beni it? Niye kendisi gelmez? Gitmeyeceğim. Döndü. Harito diye bağırdı. Doğru eve git. Kısrağımı eğerle. Kısrağını atlayıp bir iki dolaşmak, oyalanmak isteği belirdi birden içinde. Dedesi, ninesi, yeğeni, Nuri Bey bir süre dolaşsındı kısrağının sırtında, tümünü unutsundu, def etsindi başından. Dükkanı kapamak için kilide tam elini uzattığı anda karşıdan, sokaktan serin, sevinçli bir kişneme duyuldu. Kaptan Mihal hemen bu at sesini tanıdı, o yana döndü. Zeytin karası pırıl pırıl, kılıç misali ilerliyordu onurlu, safkan, asil soylu at dumanlar içinde. Toz toparlak, yalın ayak bir Türk çocuğu hayvanı dizgininden tutmuş, yavaş yavaş gezdiriyor, eğersiz çıplak hayvanı Büyükkale sokaklarında dolaştırıyordu azgınlığını yatıştırmak için. Ta uzaklardan gelmiş olacaktı dört nala. Rüzgar gibi ağzı, göğsü, bacak araları köpük içindeydi. Daha hayvanın hırsı yatışmamıştı. Soluyarak köpüklü boynunu silkiyor, terli yelesi havalanıyor, incecik ön ayaklarıyla kaldırım taşlarını eşeliyor, kişniyordu. Nuri Bey'in atı geçiyor çocuklar, kendinize mukayyet olun diye bir ses duyuldu uzaktan. Şıralı Paraskeva ustanın berber dükkanından. Sıra bekleyen 5-6 kişiyle yüzü sabunlu biri fırlayıp kapıya koşuştular. Boyunlarını uzattılar, ağızları açık seyrettiler hayvanı hayran hayran. Canım aşkı için dedi keçi sakallı dev yapılı biri. Canım aşkı için deseler ki bana Nuri Bey'in atımı yoksa hanımını mı istersin? Atı seçerdim Allah'ıma. Aklına şaşarım senin diye sözünü kesti kalkık diken diken seyrek bıyıklarıyla kediye benzediğinden Fragato lakabıyla bilinen boyacı Yanlaros. Emine Hanım'ın ününü duymayan kalmadı be. Güzel mi güzel itin avradı. Hem de 20'sinde var yok. Ateşli mi ateşli. Onu seç de kalçaların bayram etsin. Özüm atı yeğe tutarım diye karşılık verdi keçi sakallı. Kendimi murdar etmem. Ne atı ne de hanımı hemşerim diye konuşmaya yeltendi incecik sesiyle o sıra makas elde kapıya fırlamış olan berber Paraskeva. Ne atı ne hanımı belayı sararsın başına. Keçi sakallı ona döndü. Ey şıral okumum dedi. Yaşamın kendisi de bir bela ancak ölümde huzur vardır. İyiliğini istersen biz Giritlilere böyle laflar etme. Yanlış anlaşılmak canlı canlı gömülmek var işin içinde. Zavallı Şıralı tepeden tırnağa ürperdi. Hoş sohbet, iyi, temiz bir adamcağızdı Şıralı. Girit'e nasıl geldiğini kendisi de bilmiyordu. Nasıl gelip de şu canavarları tıraş ettiğini. Dükkanın eşiğinde dağlı bir Giritlinin her boy gösterişinde Şıralı yerinden fırlar, korkulu bakışlarla adama bakardı. Neresinden başlamalıydı işe? Adam aylardır ustura savun yüzü görmemişti. Havlusunu çırpar, makasını eline alır, koltuğa kurulmuş aynada suratını koltukları kabararak seyreden Giritli müşterisinin çevresinde dört dönerdi. Sürünün önünde giden koça benzetirdi müşterisini. Bir ikonda resmini gördüğü başçoban Ayamama'ya benzetirdi. Saç sakal birbirine karışmış, okkalarca sakal, bir o kadar saç, bir düzine berber bile baş edemezdi bunlarla. Sinyor Paraskeva'nın makasları birden küçülür, cüceleşirdi. Nasıl başa çıkabilirdi böylesine domuz kılları, böylesine saçlarla? İnce iş erbabı Şıralı, oflaya puflaya sonunda kararı verir, Tanrı adını anarak suratı sabunlamaya başlardı. Canlı canlı diye geriledi ürkek. Niye gömecekmişsiniz beni canlı canlı? Senin gibi laf edenleri bizde neye benzetirler bilir misin? Ne bileyim ben, neye? Canlı cenazeye. Şıralı yutkundu, duymazdan geldi, içeri girdi. Tam o sıra dükkanın önünden Stefanis geçiyordu topal bacağını sürüyerek. 878 ayaklanmasında Türklerin batırdığı Dardana gemisinin eski kaptanı. Türk savaş gemisinin savurduğu bir gülle hem teknesini batırmış hem de dizini parçalamıştı. O gün bugündür bastonuyla toprağa döver, limanlarda dolaşır dururdu. İki bastonu vardı Stefanis'in. Biri mum gibi düzdü. Bunu işler Girit için iyi gittiğinde kullanırdı. Öteki kalın, eğri bir sopaydı. Bunu da işler ters gittiğinde, burnuna barut kokusu çalındığında eline alırdı. Bugün elinde eğri sopası vardı. Tam oradan geçiyordu ki konuşmaları duyup durakladı. ''Hırlaşmayın palikaryalar'' dedi, ''her şey düzelir.'' ''Bakalım Kaptan Stefanis, sen ne diyorsun bu işlere?'' ''Sersemler, ben mi ne diyeceğim? Nuri Bey'in atına atlayayım, Emine Hanım'ı da terkime alayım. Ayayorgi misali.'' Ben de Kaptan Stefanis diye gürlediler. Tıraşlı ve tıraşsız tüm Giritliler dükkanda kahkahalar atarak. Ağzından Tanrım'ın kulağına. Kaptan Mihal gözlerini dikmiş bakıyordu. At şimdi tam önünden geçiyordu. Nazlı, cilveli, iç açıcı, yay boynu dimdik, kara bir kuğu gibi. At başını çevirip Kaptan Mihal'e baktı. Sanki onu tanımıştı. Bir an için duraklayıp kişnedi. Kaptan Mihal bir adım attı ileri, duramadı, bir daha attı. Ata yaklaştı. Avuçları hayvana dokunmak, gövdesinin sıcaklığını duymak için can atıyordu sanki. Köpeğe bulanmak istiyordu bu avuçlar. Türk çocuğu da kaptanı görüp durmuştu. Kaptan Mihal'in ağır elinin ayası hayvanın mavi boncuklu, fil dişinden yarım aylık ayışın süslediği terli geniş gözü üzerinde dolaştı. Sonra hızlı hızlı boynunu, burnunu, alnını okşadı. Islak yelesine sokuldu. Oradan hızla, istekle kayıp sırtına, sağrısına uzandı. Karnına doğru süzüldü. Doymak bilmiyordu bu el ayası. Tüm hayvanı yiyip yutmak istiyordu. Ve onurlu, sevimli hayvan. O da boynunu eğiyor, o da büyük bir istekle, hazla koca adamın o çok bilmiş, çok deneyimli okşayışlarına kendisini bırakıyordu. Buğulu gözlerini çevirip ona bakıyor, burnuyla kaptanın eğik başını okşuyor, onun erkek saçlarına sıcacık nefesini üflüyordu burun deliklerinden. Birden canı oyun mu istediğini, dudaklarının uçlarıyla kaptanın mendilini başından kaptığı gibi havaya kaldırdı, yapraklandırdı. Geri vermek istemiyordu mendili. At gözleriyle karşısındaki kara sakallı adamla oynaşıyor, adam da yüreğinin eridiğini görüyordu. Adamın gözleri ömründe hiçbir kez bir insana böylesine bir imrenmeyle bakmamıştı. Fısıltı gibi, okşayış gibi, ıslık gibi atla konuşmaya başlamıştı. Hayvan da dinlemek istercesine boynunu eğiyor, kaptanın erkek omuzlarına yüzünü sürüyor, o da onu okşuyordu. Kaptan Mihal birden elini uzatıp hayvanın ağzından mendili kaptı, öylece tere bulanmış mendili olduğu gibi başına sardı. Sonra da okşama, sevme faslının bittiğini, gidebileceğini anlatmak için Türk çocuğuna işaret etti. Gideceğim diye mırıldandı Kaptan Mihal. Şimdi liman ağzına varmış olan hayvanı bakışlarıyla izleyerek gideceğim. Birden vermişti bu kararı. Dükkanını kapamak, sonra da Nuri Beylerin sokağına doğru yollanmak için geri döndü. Hayvanı böylesine yenilmez bir istekle okşayışını seyren almış olan Kaptan Stefanis, eğri sopasına dayanmış, akşam selamını vermek için karşısına dikilmişti şimdi Kaptan Mihal'in. Verdi de selamını. Korkusu yoktu onun bu ters adamdan. Kendisi de bir yiğitti. Eski deniz kurdu, savaşçı, Yaman deniz savaşçısı. 854, 866, 878 ayaklanmalarında az mı yarmıştı Osmanlı donanmasının çemberini de erzak, cephane, barut boşaltmıştı Hristiyanlık için kuytu limanlara, Dardanası'yla. Teknesini topa tutup batırdıklarında kırık diziyle yüzerek gelmemiş miydi Ayapalaya körfezine, getirmemiş miydi suyun üstünde dişleri arasında sıkarak Atina komitesinin mektubunu, Metsera dolaylarının ünlü kaptanı Kaptan Korakas'ın eline teslim etmemiş miydi? Düşmüştü. Hem de çok düşmüştü o günden bugüne. Doğruydu, sakat kalmıştı, yoksul düşmüştü. Giysileri üzerinde erimiş, lime lime olmuştu. Şimdi eski kaptan çizmeleriyle dolanıyordu limanlarda, rıhtımlarda. Başkalarının teknelerine imrenerek, varsın yüreği yanık olsundu. Katran kokusu kokluyor, karşılama haykırışları dinliyor, çıpaların dipteki döküntülerine takıldığını görüyordu ya.